Google
Ama
bile FOMO içinde şu an.
sen bu hafta Zara'ya gidip yeni gelen kıyafetlere bakmazsan kaçırmış olacaksın. Belki seveceğin bir kıyafet vardı. Zara'ya gittin, o
Bunlar işte
kıyafeti o
hızlı
anda
endüstri.
almasan, hadi mesela indirime bekledin, indirime girsin daha ucuz alayım desen, olmayacak öyle bir şey. Çünkü o kıyafet ya hemen tükenecek bir hafta içinde, ya zaten bir hafta içinde o kıyafeti kaldırıp yeni kıyafet sürecekler. Böyle sıkıntılar var. Shein diye bir tane marka çıktı Amerika'da ve Shein bana baya böyle Trendyol'u falan hatırlatıyor yani. Ama onun sıkıntısı şöyle, her gün 1000 tane kıyafet çıkarıyorlar, sürüyorlar şeyden. Onların mağazası yok, sadece online satış üzerinden gidiyorlar. Böylece diyor mağaza açma masrafı, orada insan çalıştırma, evet, onların sigortasını verme, o masrafları da kaldırıyorlar.
AI'da da o var ki, bir sürü insanı işsiz bırakıyorsun aslında yani, o gelen profit.
Ay birisi şey yapmış işte, AI bilgisayar mühendislerinin hani sonunu getirecek falan diye. O da diyor ki eğer bilgisayar mühendislerinin sonunu getirmeden önce bilgisayar mühendisleri AI'yı kullanarak diğer mesleklerin sonunu getirmeyi bulacak ve en sonunda
son
bir giderse bilgisayar gidecek diyor.
Bilgisayar.
Neyse, fast fashion. Hem çok fazla üretiyorsun, çok fazla satıyorsun. Bunun işte hani insanlar boyutunda harcaması bir masrafı ama aynı zamanda dünya için de çok büyük bir yük oluşturuyor. Mesela pamuklu kot pantolon için çok fazla pamuk üretiliyor. Bunun için harcanan su miktarı diyor. Ondan sonra üretim için salınan karbon miktarı, onların aktarması için salınan karbon miktarı.
Tüketimi arttırdığın zaman bunun her zaman bir maliyeti var. Yani.
Ve sonrasında da hepsi çöplükte birikiyor diyor.
Ne?
Ama işte bazı insanlar var mesela, slow fashion diye bir şey çıkarıyorlar fast fashion'a karşı. Bir tane kız çıkmıştı benim karşıma, modadan mezun olmuş, kendi işini kuruyor. Bir koleksiyonda mesela 4 tane elbise çıkarıyor diyelim ki. Bu 4 tane elbiseden her bedene uyacak işte mesela 4'er elbise dikiyor. Onun miktarını o kadar koyuyor ve ona göre satıyor. İşte bu süreçte kendisi...
Bu yüksek maliyet, şey, yüksek fiyattan
yüksek
satıyor.
Yüksek maliyet, yüksek fiyattan satıyor. Diyor ki işte ben...
Bu da third wave coffee gibi bir şey aslında.
Şeyim.
Yani. Second wave'de çok mass production, herkese satalım ama ucuzdan satalım. Şu an aslında third wave de çok büyüdü. Hani seri üretim dünya çapına gidiyor algısına karşı olarak. Aslında bu tarz ne deniyor artık buna? Lüks değil de...
Bu
doğrudan
şey,
kullanıcıya özel gibi bir şey olmuş oluyor aslında. Bunlar da bütün dünyaya
gidebiliyor. Kullanıcı
da
şeyi biliyor. Ben mesela bunu satın aldığım zaman bunu üreten insanın normal bir hayat yaşadığını biliyorum. Mesela çocuk işçi çalıştırmadığını biliyorum.
İşte
ya da mesela çalıştırdığı kişinin insan haklarına saygı duyduğunu.
Çiftçiye kadar bilebiliyorsun yani Türkiye'de.
Ondan emin oluyorsun ve diyorsun ki hani bunun şey bilincini kazanıyor. Böyle bir elbisenin 20 dolara alamayacağımı. Hani en azından
orada soru
işte
şu,
bir 100
ama,
dolara üreteceğini biliyorum diyor.
Öbür işi yapan adam senin ulaşabileceğinden çok daha büyük bir deve dönüşü aslında.
Ben işte oraya geleceğim.
Şeydi.
Adamın amacı dev olmak.
İşte.
Bu insanların amacı dev olmak değil. İnsanları aydınlatmak, dünyaya iyi gelmek.
Tekel olmak her zaman için enkarlı olduğu için tekelin önüne geçemezsin muhabbetleri var ya yani. Acayip karlı bir şey olduğu
i̇şte
için.
Hani, diyorum, insanların olarak... amacı o değil. Ne para kazanmak ne başka bir şey. Hani sadece diyor geleceğe dünyamız kalsın. Çünkü hani insanlar şeyi görüyor bu dünyanın hani kötü yere gittiğini. Para kazanmak için mahvediyor
değil
diye işte hani. AI'yi internete bağladık yeter ki Google değil Bing kullansınlar diye. Adam
evet,
orada parasını düşünüyor. Parasını düşünmeyen var mı? Var hani böyle insanlar görüyoruz biz.
Onların amacının sadece hani parayı düşünmemek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an Third Wave Cafe de bayağı karlı bir iş. O tarz butik bir şey yaparsan, ki bu iyi de bir şey. Sen yani tüketiciyi böyle bilinçlendirip de ona uygun bir pazar oluşturduğun zaman daha butik satışlar yapabiliyorsun. Daha fazla insanın Nescafe'den ve işte
sonunda
Starbucks'tan uzaklaştırabiliyorsun.
Greenwash Nestle alıyorsun mesela. Hı-hı. Üstünde yok yağmur ormanlarını koruyoruz simgesi var. Ama giriyorsun
o
mesela yağmur ormanının %60'ını değil de %30'unu kesmene izin veriyoruz gibi bir belge mesela o da. Aynısı diyor işte şey moda şeylerinde de var. Yok recycled ürün kullandık.
O
ondan
zaten
sonra...
devin sana verdiği tepki gibi bir şey aslında. Yani
hani
millet
şey...
bizden çıkış yapmasın diye.
Aynen. Tamam o zaman biz de seni Greenwash yani yapalım şimdi. Biz de dünyayı seviyoruz. Biz de dünyayı şey zaman hiçbir şey değişmedi diyorlar yani. Hala alıyorsun falan. Slow fashion ya da eğer sürdürülebilir modaya geçiş yapmak istiyorsanız ve bunun çok pahalıya mal olacağını düşünüyorsanız onu karşılayamam. O yüzden gidip Zara'dan alıyorum diyorsanız bunun işte karşılanabilir.
Versiyonu mu çıkması lazım?
Hayır, var zaten onlarda diyor. Yani mesela
istediklemek istiyorsan AI'da bu yok ama işte.
İşte
yani onun alternatifi eski algoritmalarla klasik şeyle giden. Ne bileyim şu an kimse tuşlu telefona döner mi? Onun gibi yani ileride bir gün AI kullanarak böyle acayip bir katma değer veren bir şey çıktığı zaman orada fear of missing out'a gireceksin mecburen yani. Bu da hızlı yaşamaya getiriyor insanları yani. Ya buna adapt olacağım, ya bunu alacağım, ya da millet beni geçecek, ben kenarda kalacağım gibi bir şey.
O şey de çok hızlandı. ChatGPT'den GPT-4'e geçmemiz, GPT-4'ten 5'e geçecek olmamız. Hani o şey
i̇şte
var ya,
aynen.
AI'ın
bir
gelişme
sonraki ne zaman
hızı.
Gelecek?
O da çok hızlandı. Ve sen mesela hani ChatGPT bugün çıktı, bugün kullanmaya başlamazsan, 2 gün sonra
Evet. Bir
kullanmaya
6 ay sonra
başlarsan,
zaten
ChatGPT'ye
obsolete
alışana
olacaksın.
kadar 4'ün 4 geldikten
Evet.
sonra 5'in gelmesi ve o sırada teknolojinin
Kaybettik
hızının
diyorsun.
aldığı noktayı senin algılama sürecin hem gecikiyor hem zaten geç algıladığın için şey de oluyor yani oraya adapte de
İnsanları daha beter
olamıyorsun ve
boşluğa düşüyor. Ya millet zaten pandemide öyle hayat amacı edinmekte zorlanıyordu. Şimdi iyice felaket senaryosunu millete inandırabilir hale geliyorsun. Bir de o şeydeki hani işini elinden alma muhabbeti. Ya, teknoloji devi diyorsun. Adam Çin'de ucuza ürettirebildiği için buradan bir sürü kaliteli işçi işsiz bırakabiliyor. Şimdi AI ile beraber intelligence'ın maliyeti de çok azalacak diyor. Yani
İşte.
sen teknik yeterlilik gerektiren bir işi çok daha kolay yapay zekaya yaptırabiliyorsun. Yani 20
Eskiden
sene
köyde kalıp
sonra
tarım yapmak mı? Fiziksel
he, gelip
bütün
üniversite
gün ömrünü
okumak mı
harcayıp
vardı?
az para kazanmak mı? Yoksa sadece hani beynini çalıştırıp bir bilgi kazanıp o ilminle işte
Katma
bir
değeri
işe girip
yükseltmek
aynen
mi
katma
vardı?
değerse.
Şimdi katma değeri yüksek olan işler de işsiz kalacak. 20 sene sonra bir üniversite mezununa belki ihtiyacın kalmayacak. Çünkü
Şu anda
yapay
yok.
zeka hepsini aynen kodda yazabiliyor, şey de yapabiliyor. Ondan sonra bu sefer tersine mi dönecek artık ne olacak
Ya
bilemiyorum
şey
yani.
adam diyor hani ekonomi ve eğitimi düzelteceğiz. Ortada düzeltecek bir eğitim bile kalmayacak bence büyük ihtimalle
Evet işte
çok
ona
yakın
kalan
zamanda.
ihtiyaçlar azalacak. Ki bunun etkisi şu mesela, intelligence'ın bu kadar ucuz olması. Eskiden 10 bin kişinin yaptığı iş 1 milyon dolar ediyordu. Sonra 1000 kişinin yaptığı iş 1 milyon dolar etmeye başladı. Google'ın vesaire çıkmaya çıktığı devirde. Şu an mesela 10 kişilik bir ekibin yaptığı iş 1 milyon dolar edebiliyor. Bir oyun yazıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İleride bir kişi 1 milyon dolar kazanma şeyleri artarsa hikayeleri, 1 milyon doların değeri hakikaten artık değersiz olmaya başlayacak.
Enflasyon
Yani
neden artıyor?
eskiden 10 bin kişi için değerli bir şeyken şimdi bir kişi için 1 milyon dolar olabilecek duruma gelecek. Yani bunu karşılayacak insan da artıyor mesela. Eskiden o kadar doları kullanacak insan sayısı azken, işte 1 milyar 2 milyarken, şu an zaten 8 milyarı geçmiş durumda. Hani para artarken insan da artıyor.
Artıyor.
Değer belki o yüzden biraz şey kalıyor da,
Sabit
paraya
kalıyor.
olan talep artıyor insan arttığı için ama bu şeyin sonu nereye gidecek yani? Hız artıyor, şey artıyor, paranın
Her
miktarı
şey
artıyor
artıyor.
falan. Artık şeyler fışkıracak yani böyle. Zaten bu beni şey sorusuna getiriyor. Geçen de düşünüyordum. Zengin sayısı arttığı zaman zenginliğin değeri düşer mi? Yani bir şeyin miktarını arttırdığın zaman değeri düşüyor. Bu klasik enflasyon hikayesi de. Hani herkesin mesela temel ihtiyaçlarını giderdiği bir ortamda artık temel ihtiyaçlarını gidermek değersiz bir şey olur mu? Veya herkesin bir arabası, bir
Aa.
evi. Aslında Amerikan rüyası buydu mesela. Herkesin bir arabası, bir
Bir
evi
anda gözümün
oluyordu.
önünde açlık oyunları geldi.
E
Yani şu
şimdi
an
aynen yani
şeyler.
boomer tayfanın bakışıyla Z jenerasyonu değişti yani. Biz muhtemelen hiçbir zaman ev sahibi olamayacağız diyor mesela. Çoğu Amerikalı diyor. Şu an Türkiye'de
Bir
de
şey de
deniyor
var.
bu.
Ev sahibi olmama da gerek yok diyor.
İşte adam kirada da yaşamayı mesela okey
Bak kirada da
hayatı
arabada
boyunca.
yaşamaya okeyler. Mini house'lar bir şeyler.
Yani ilginç bir şekilde aynı zengin sayısını da arttıramıyorsun. Arttırsan bir anlamı da var mı? Çok fazla insan sayısı da arttığı için yani.
İşte
Bu
şey
da tuhaf
dediğim
bir
gibi o
felsefi sorgulama
yine
var.
şeye geliyor hani paraya değer vermeyen insanlar da artıyor. Sosyal medyayı bıraktım. Ondan sonra ya da
Sosyal
mesela
medyayı
şey
bıraktığını
slow
sosyal
living
medyada
diye.
paylaşıyor
O da var gerçekten hani YouTube'da paylaşıyorsun falan. Ya da mesela şey diyor slow living diyor. Bir tane video başlığı vardı sadece başlığını okuyup geçmekle yetindim. Çünkü mantıklı bir şey. Slow living is not a Evet, slow living is not a trend diyor yani hani.
Hayatta zorlatan diye.
Şey diyor, şimdi trend olduğu için slow yaşayayım da sonra tekrar hızlı yaşamı denerim
Öyle bir şey değil.
falan değil diyor. Yani slow yaşamaya başladın mı devam ediyorsun diyor.
Bu AI
Ha rahat
safety'ci
çünkü.
tayfadaki elemanın bir sözü vardı bir elemanın. Şey diyor. Yani artık hani bu kadar hızlandı ve hani iş bu kadar çıkmaza girdi gibi görüp insanların bu şeyden ümidini kaybetmesinden korkuyorum diyor. Yani AI safety'yi zaten beceremeyeceğiz. Zaten yapay zeka geldiği noktaya geldi. Tamam sal video oyunu oynayalım demeyin diyor.
Adama
Ama
mı devam edelim diyor yani.
insan hakikaten bu kafaya gelecek şeye geliyor yani. O kadar hızlı gelişiyor ki artık o
Şey de
fear of missing
olabilir.
out'la beraber. O şeyde hakikaten bırakıyorum arkadaş ben. Sosyal medyayı da bırakıyorum tayfa. Bundan çıkıyor olabilir hakikaten yani.
Bir
Ümitsizlik.
nokta sonrası çok tehlikeli olacak. Geri dönemeyeceğiz. Hani yayın geldiği nokta güzel bize de yetiyor. Safety'yi de beceremeyebiliriz. O
Ama bunun
yüzden
üstüne
hani
şu da var.
yapmayalım diyor da olabilir. Hani boş vermek değil. Tamamen önemsiyorum. Önemsediğim için yapmıyorum.
Yok şöyle yani 6 ay öncesinden GPT-4'e erişimi olan bir Microsoft ekibi vardı yani. Adamlar training bittiği anda daha safety ve ethical kısım gelmeden erişimi açmışlar. Şimdi şu an kapalı kapılar arkasında hangi AI geliştiriliyor ve buna erişim olan hangi
Aa,
şirketler
geçen
var? Şu an
yapmışlar
en büyük
evet.
sıkıntı şey zaten yani Teknoloji çok tehlikeli noktada ve bu tehlikeli teknolojiye erişimi olan sınırlı sayıda insan var. Bunlar genelde
Ha.
zengin ve kapitalist mantıkla oraya gelmiş, tekel
Ha
olmuş
işte
insanlar.
dünya ne kadar seviyorsun.
Adam diyor hani böyle bir felaket senaryosu düşünsen diyor. Sonra da gerçekte olanın bu olduğunu fark etsen diyor. Zaten ümitsizliğe düşersin. Hani bırak bu işleri, dağa çıkalıma
Dağa
dönersin
çıkalım.
diyor. Köyde yaşamaya. Üçüncü bir geriye göç dalgası çıkarsa bu bence gayet ideal bir senaryo olur. Çünkü artık katma değeri yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek üretimin çok daha kolay yapılabildiği, AI tarafından yapılabildiği bir gelecek
Ona
mümkün.
da zaten demiyorlar mıydı
İşte
bu?
burada Sam Altman şey diyor mesela, insanlar artık işle olan ilişkilerini bir karar vermeleri lazım. Çalışmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
Ona
Hani
göre yayı
insan işini elinden
geliştireceğim.
alacağım deyince çok felaket bir senaryo gibi geliyor adama, ama bir yandan da işime keşke bu kadar vakit ayırmasam da kendime hani vakit ayırsam diyen de bir güruh var. Aslında parayla olan ilişkine geliyor. Yani kimse gelip sana bedava para vermeyecek ama paraya ne kadar az muhtaç olursan o kadar iyi. Yani köyde mesela o kadar çok paraya ihtiyacın olmuyor. Çünkü çoğu ihtiyacını kendin gidereceğin bir ekosistem kuruyorsun falan.
Değil mi? İşin içine
Öyle bir
lüks de giriyor
gelecek
ya
olursa
orada.
olur.
Bir köy hayatı yaşasan, işte çiftliğin olsa, gelirin az olsa ama derdin de az olsa, huzursuz bir yaşam yaşasan. Fakat yine de çok lüks bir hayat
İşte
sürmezsin.
o bir nevi şeye geliyor.
Lüksten
Yani lüksten de vazgeçiyorum
de
kardeşim.
hoş.
Şehrin belasından da ama iyi yanından da vazgeçiyorum. Basit yaşayacağım diyecek misin? Belki ileride hakikaten hani iş yapay zekaya kaldığında bunu diyen sayısı artar mı?
Ben de geçen de düşündüm ve direkt şeye gittim. Dune'da var ya, Butlar Yan Cihadı'ndan sonraki dönemde hani AI'yı yasak, bilgisayarlar da yasak, insanlar bilgisayar gibi olmuş. Aklım direkt oraya gitti gerçekten. Hani AI'ya bu
gibi.
kadar aynen şey vermiyorsun. Vermek tehlikeli çünkü. Onun yerine sen beynini AI gibi, işte bir yapay zeka gibi çalıştırmayı öğreniyorsun. Kendini o yönde geliştiriyorsun da.
Aslında yapay zekanın bu kadar teknik konuda iyi yorum yapabildiğini gördükten sonra mesela bir üniversite eğitimi gereksiz mi diye insana sorgulatmaya başlıyor. Gerçi bunu şey
Şu
diyorlar
anda bile
mesela.
AI olmasa bile gereksiz. Geçen de işte anneannem sordu. Okulda istediğin zaman hocana gidip istediğin bir soruyu sorabiliyor, aklına takılan bir soruyu sorabiliyor musun dedi. İstesem sorarım dedi. Sormak istemiyorum dedi. O hocayı ona layık görmüyorum dedi. Ben de dedim ki
Çok iyi.
sorsan bile hoca yanlış cevabı söylüyor. Sen doğrusunu biliyorsun, o yüzden sormuyorsun dedi. Ama sorsan dedim sen hocayı düzeltiyorsun dedim.
Bu işte neslin ne kadar aynı çabuk değiştiği ve bilgi erişimin ne kadar kolaylaştığına geliyor
Bu
yani.
hocalar şey yapamıyor mesela, ne denir ona?
Ayak
O geçişi
uyduramıyor zaten
sağlayamıyor, ayak
yani,
uyduramıyor. Hani şu anda ChatGPT falan tabii biraz
evet.
daha fazla
İşi iyice
yeniler.
ileri götürdü.
Ama geçen de bizim bir tane hocamız var. Derste ChatGPT'yi açtı. Software Engineering, yazılım mühendisliği dersi. Ondan sonra şeyleri işliyoruz. Bir uygulama nasıl geliştirilir? Bir yazılım geliştirme süreci nedir? Noktada işte şöyle şöyle bir uygulama fikrim var. Bunun için yapılması gereken testler nedir sence? Bana neleri
Unit
test etmem
testler.
gerektiğini söyle diye ChatGPT'ye sordu. İşte ChatGPT onları yazdı. Hoca onları işte mesela bir yerde diyagram mı çiziyordu, ne oraya aktardı falan. Ondan sonra bize dedi ki işte çocuklar ChatGPT'yi siz de kullanabilirsiniz. Güzel bir araç, kullanın. Buradan fikir alın. Dedim tebrikler gerçekten. Hani öteki şey çıkarıyor diye bir adam eseyi ChatGPT'ye mi yazdırmış, yazdırmamış mı, anlamı, yazılımı. Bunu yapmadı
Direniyor yani
gerçekten.
adam.
Gerçekten
Teknolojiye direnmek
direniyor. Onun
yerine.
yerine ChatGPT'yi kullanarak, Cander mi demişti hatırlamıyorum işte şey, ChatGPT'yi kullanarak bu çocuklara nasıl daha hani essay
Kesinlikle.
yazdırma promptunu ver. Hani o görevi ver ki çocuk hem ChatGPT'yi kullansın hem de
Hem
onu
dil
daha iyi bir noktaya
öğrensin, şey
getirsin.
öğrensin.
Hani elimizdeki teknolojiyi olumsuz değil de kullanıp olumlu bir yere getirmek
Bir de
sürekli
şey vardı işte
sorguluyorum.
orada, yani amacın nereye olacak, hedefin nereye olacak. Mesela Bill Gates'e şey röportaj yapıyorlar bir saatlik. Onların kendi vakfı üzerinden de yaptığı bayağı çalışma var ya, adam dünya sağlığını mesela kafaya takmış işte, sıtmayı bitireceğim diyor falan. İşte AI diyor önümüzdeki dönemde sağlık ve eğitimde çok büyük atılımlar yapmamızı sağlayacak diyor. Sağlık tarafında şey vardı, bu işte protein unfolding problemi diye bir şey vardı, onu AI ile çözdüler. Herhangi bir hani protein diziliminin nasıl simülasyon ortamında neye dönüşeceğini hesaplayabiliyorsun. Ve bununla ilaç gelişimi acayip hızlanıyor diyor. Yani o tıp alanından gelenler şey diyormuş, biz 10 sene önce 20 sene önce böyle bir şeyin olmasını hayal bile edemezdik diyorlar. Elimizde böyle bir şey olsa hani yapabileceğimizin sınırı yok falan diyorduk diyorlar. Şu an elimize geldi o diye. Eğitim alanında da yani ChatGPT'ye mesela erişimi olan bir öğrenci, özellikle o işte Afrika veya işte gelişmemiş ülkelerde diyor, bir öğretmenin başına işte 60 tane öğrenci mesela denk geliyor ve orada verebileceğin eğitimin ve bilginin sınırı belli. Onun yerine hani bilgi erişimi ve artık öğretme usulü, bu da bayağı iyi olduğu için ChatGPT'nin, çok fazla insanı eğitime hani dahil edebiliyorsun diyor. Burada aslında yani yapay zekanın doğrudan verdiği bir katma değer de var. İşte insanların bilgi seviyesini arttırıp katma değerini arttırma imkanı da var. Hangi yöne kullanacaksın? Yani insanların işini elinden alabilir ama belki de insanların işini elinden almayacak şekilde bu teknolojiyi geliştirecekler. Burada artık atılacak politik adımlara belki olay geliyor. Hatta geçen de Biden bayağı bir ekibi toplamış. Şey yaptı işte, yapay zeka zirvesi yaptı. OpenAI'dan, Google'dan,
Bizim de yapmamız
Microsoft'tan.
gerekiyordu.
Devlet de bir anlasın ne dönüyor burada. Devlet
Durun
yerine
biz
kaldı
anlatayım.
falan diye. Biraz ona döndü de. Sam Altman falan artık bizi regüle edin diye tweet atıyordu yani. Dünya tarihinde diyor hiçbir endüstri regüle edilmek için bağırmaz diye ilk defa oldu diye. Yani buraya bir
ben
el attım falan diye.
Ben kendimi içinden çıkamıyorum.
Ama yani medet umduğu yer kendisinden beter bu konuda. Yani devletin burada herhangi bir yorum yapabileceğini ben zannetmiyorum. Hele o copyright tarafında dönen olaylar şey gibi yani. Gelişmenin önünü kesmek için bildiğin hani Hattatlar matbaa geldiğinde onu lobi kurup baskılıyorlar ya, onun gibi yani. Copyrightçılar lobi kuruyor şu an. AI artı baskılamak üzerine adamlar önünü kesmeye
Uzun
çalışıyor.
süre vardı. AI art is not real art mı? Hani işte sanatçılar şey yapıyordu.
Onun gerçi bir
AI
araştırmasını yapmışlar. Bir grup insana işte resim gösteriyorlar. Resimden atıyorum alayı yapay zeka tarafından yapılmış.
artla.
Bazılarını da insanlara söylüyorlar bu yapay zeka tarafından diye. Söylediklerinde o pleasure tarafından aldıkları ölçüm, beyindeki pleasure merkezinden
Ha,
aldıkları ölçüm
düşüyor.
düşüyor. Yani
Mantıklı.
burada emek çok az diyerekten adam şey yapmıyor. Halbuki gördüğü şey sonuçta aynı. Öyle bir iki mesela şeyde kullanan, stok foto olarak kullanan YouTube videosu vardı. Kenarda ben Dolly'nin şeyini görünce kalite düşmüş falan şeyi yaşıyordum hakikaten hissiyatı. O var yani.
Ama
Muhtemelen
sonunda
insan
işte
konu
şu.
sanat olunca herhalde orada emeğe karşı bir şeyin oluyor. Atıyorum bir kod
Bunu
yazma
insan
tarafını
bile.
AI ile yaparsan onu insanlar çok takmayacak muhtemelen de. Hayat hatta belki iyileşecek.
De
Sanat
farklı.
konusu biraz ilginç ya o şeyde. Yani mesela ChatGPT'ye yazdırdığın bir kitap ikinci bir Harry Potter olur mu? Yani orada ne kadar hissiyatı şey yapacak, yakalayacak o var.
Sen bir tane Bing'e mi sormuştun işte şey insanların hiç düşünemediği bir renk söyleyebilirim diye. Ne demişti orada? Trump mu?
Orada kendi bir kelime icat
Ne?
ediyor da.
Orange'la bir şey iki rengin ismini birleştirerek bir şey koymuştu da
Yani.
çok şey geliyor. Ben de iki rengin ismini birleştirerek bir şey koyabilirim. Yok
Ama ne
işte
istiyorsun yani? İmkansızı istiyorsun sen. Ama
tamam
yani
da hani
şöyle
şey
ChatGPT ile mesela uğraşırken şunu fark ettim. AI gibi düşünmek diye bir şey var hakikaten. Yani sen bir görev veriyorsun. O görevi ne yaparsa yapsın yapacak. Mesela video editliyordum. İkinci bir tab var, Fusion tab diye. Orası bende nedense çalışmıyor. Benim yapay zekadan istediğim şey bir tane kırmızı kare çizeceğim ekrana highlight için. Bunu Fusion tabını kullanmadan yap diyorum. Zorladım hani orayı kullanmam gerektiğini söylüyor bana sürekli. Diyorum orayı kullanamıyorum. Yapman lazım dedim. Dedi ki bir tane metin kutusu koy. İçinde şu karaktere bas dedi. Karakter bildiğin kare. Hani emoji çıkmazken kare gelir ya. Bir tane olmayan emoji basarsan. O kareyi koy dedi. Büyüt dedi. Kırmızı font koy dedi. Onu kare olarak kullanabilirsin dedi. Dedim mantıklı. Ve hakikaten yaptım o şekilde. Bir mis gibi de oldu. Yani bir optimizasyon problemi verdiğin zaman ve şartları da belirlediğin zaman onun içindeki sana en saçma gelen şeyi bile olsa
Yapıyor.
yapıyor.
O şey de var.
Yani ben kod yazarken de çok oluyor mesela. Bu iş böyle yapılmaz ya. Çok kirli oldu diyorum. Ondan utanmıyor yapıyor yani. Ve hakikaten de oluyor. Bu da
Ama işte
yapay
orada
zeka gibi
anladığım farklı bir
düşünmek var
şey var.
yani.
Sen mesela kötü,
Aynen.
hoşa gitmeyecek, istenmeyecek hani bad study yapmak istemiyorsun. Hani o ihtimal düşmek bile istemiyorsun. Eğer yapıyor ama sen mesela istediğin cevap o değil. Daha
Ya
temizini,
onu da
daha
evet
düzgünü
söyleyebilirsin de
yapmak.
ama bir yandan kod tarafında özellikle şey var yani clean kod yazacağım diye optimizasyona çok fazla fedakarlık yapıyoruz diye bir video vardı geçen de. Adam hakikaten solid principle diye var ya solid'in her bir aşamasını ihlal ede ede performans kazançlarını gösteriyor. Hani 14 bin kata kadar kazanç sağlayabiliriz diyor. Evet, herhangi bir örnekte işte.
Ciddi.
Ve burada diyor hardware tarafında yapılan hani 10 yıllık gelişmelerden bahsediyoruz diyor. Sırf sen daha insan iyi okusun diye kodu kaç yıllık gelişmeleri şey yapıyorsun, boşa atıyorsun. Ve kodun yapması gereken şey iyi çalışmak diyor. Yani bir insanın
İyi
okuması
çalışma.
için iyi olmasına gerek yok
Bir
falan.
tane şey vardı ya 8 GB RAM yerine 32 GB veriyorsun ama karşında alacağın
Ve
şey
hiçbir şey
daha
yok yani.
şey optimize edilmiş bir kod değil.
Böyle kilobaytlar seviyesinden de RAM'ler çıkarken bir tane adam ortaya kanun gibi bir şey atmış. Programlar diyor kendisine verilen hafızayı maksimal şekilde dolduracak yönde evrilirler diyor. Hakikaten de yani
İmkan varsa
terabaytlara
falan.
doğru gelmişiz hala da memory yetmiyor.
Peki şey var mı? Şimdi mesela bu Netflix'in bir tane işte mühendisi konferansında şeyi anlatıyor. Cash sistemini nasıl değiştirdiklerini anlatıyor. Başta diyor işte küçük bir aklımızdaki bir fikirdi diyor. Yani boş vakitlerimizi uğraştığımız bir projeydi diyor. Ama sonrasında projeyi ortaya koyduktan sonra bizim için onlar kazandılar. Adamın zaten çalışan bir sistemi var.
Zaten bu işte çalışıyor.
Sistem çalışıyor. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama yeni bir şey engine ediyor. Yani şey, mühendislikle yeni bir şey geliştiriyorlar. Orada yeni bir buluş yapıyorlar. Yeni bir sistem geliştiriyorlar. Ve bunu sisteme koydukları zaman daha optimize bir şekilde çalışıyor sistem. Ama sen mesela bunu farklı bir şekilde de çalıştırabilirdin. Daha işte insan gücünü arttırarak belki masrafı tabii arttırarak daha yine çalışır hale getirecektin. Ama o yolu seçmek yerine yeni bir fikir geliştirdin. Yani yeni bir şey ortaya çıkardın. Hani orada mesela AI'nin yaptığı kolaya kaçmak mı? Hani işte ben hani insanla da tarım yapabilirim. Yoksa makinelerle tarıma mı geçmek? Niye tarımdan gidiyorum? Şey gibi yürüyorum. Hani mühendislikte bir de şey diyorlar ya, hani eğer bir şeyi ben 40 kere aynı şey yazıyorsam, hani 40 kere aynı şey yapabiliyorsam, bunu bir fonksiyon haline getirip sürekli bilgisayar otomize bir şekilde yaptırabilirim. Ama onun için bir fonksiyon parametre oluşturup hani onun parametrini belirleyip onun mekanizmasını oluşturman lazım.
Oradaki her şey bir trade-off yani. İşte insanın iyi okuyabileceği bir kod yazmak için nelerden fedakarlık yaptığını göstermeye çalışmış mesela optimizasyon sorusu. Öbüründe 40 kere aynı şeyi yazıyorsun. Mesela Hugging Face'in çoğu kodu kendini tekrar ediyor Bert'le ilgili. Ama bunun sayesinde diyor biz bütün dünyanın kullandığı bir open source library yaptık. Ve gayet modüler diyor mesela. Yani kendini tekrar etme diye bir kural vardır. Onu ihlal ederek diyor. Daha modüler bir şey kazandık. Yani bu kuralların hepsi kat'i doğrular değil. Sana bir şeyden kaybettirirken bir şeyden kazandıran şeyler. Yani hakikaten şey Fusion tabını kullanmadan oraya şey gibi kare çizdirebilirsin. Ama onu sadece kare için yapabilirsin mesela. Başka bir şekilde yapamazsın.
Karenin üstüne yeni metin yazdırmak istedim.
İşte yani. Şeyde de yani AI tarafında da mesela neyi optimize edeceksin? Hakikaten işte insanların işini elinden alacak mısın? Veya işte daha fazla insanı eğitime kavuşturup daha işte metropollerin belki güçlendiği bir geleceğe doğru mu götüreceksin? Yoksa AI'yı mesela hani şu anki AI'yı kullanarak insanlara zarar verebilecek otonom bir sistem yapabileceğimizi görüyoruz. İşte 20 tane ChatGPT kullanan oyuncuyu Sims gibi bir ortama koyduğunda bunların kendisiyle birbiriyle ilişki kurup gayet mutlu mesut yaşayabildiğini görüyorsun yani.
AI nasıl sistemi... yaşardı?
Aynen bu sistemi neden üretimde uygulayamıyorsun? Hani bunlar var ama ne yapmak istediğimize karar vermemiz lazım.
Günümüzde hala nükleer silahlara sahip olup da işte atom bombalara
nükleer silahsızlandırmaya çok benziyor da aslında bir şeyi sırf insanlığa zarar vereceğini düşündüğün için yapmamakla bunu benim rakibim zaten yapacak. Hani ben yapmasam da başkası yapacak bari yapan ben olayım fikri hayır, bir çatışma halinde. Yani mesela Oppenheimer şey diyorlar. Kendini öyle teselli ediyormuş. Yani bunu ben yapmasam nihayetinde başkası yapacaktı. Ve doğru ama yani sen yine de atom bombasını yaptın. Aynı zihniyet bizi şeye de götürebilir. AI apokalipse de götürebilir. Ama mesela insan klonlamada etik olmadığı için bu araştırma dünya çapında hani şey yapıldı. İnsanlar isteyerek bu bilimsel alandan vazgeçtiler. Evet. Normalde gayet geçerli bir bilim şeydi.
Geçen de aklıma gerçekten insan klonlama geldi biliyor musun? Demek ki AI hakkında düşünüyor musun?
Yani Amerikalı şey diyor burada mesela. Etik, ben bundan hani tamam etik olmadığı için vazgeçiyorum da Çinli bunu neden yapmasın? Rus neden yapmasın? İlla bir yapan olmaz mı? Hani diye düşünüyorlar. Ama o işin bir sonu yok yani. Rus çıkar, Kuzey Koreli çıkar, terör örgütü çıkar. Bir bakarsın teröristler GPU topluyor, insanlığı yok edeceğiz diye.
Nasıl yapacağını öğren, onun ilmine sahip ol ama yapmamış.
İşte bilmiyorum. O, ama yani o işin ilmini geliştirmek, bilmini geliştirmek de tehlikeli şu an.
Tehlikeli. Hani yani. Laboratuvar ortamından kaçan virüs dünyada pandemiye sebep i̇şte oldu mesela. Falan olacak.
Burada aslında çok temel felsefi bir soru. Bilimle etiğin ilişkisi. O Bioshock'ta Andrew Ryan var mesela. İtopya yapacağım diye denizin altında bir şehir kuruyor. İşte bilimin etik tarafından sınırlanmadığı bir ortamdır burası diyor. Ve Adam denen bir şey çıkıp orayı aslında felakete götürüyor. Distopya ortamına dönüştürüyor. Güzellik konusunda mesela istediğin estetik cerrahi yapıp seni muhteşem güzelliğe götürebilirim diyor adamın bir tanesi. Ama sonuçta felaket bir surat çıkmış ortaya mesela. Kadın oradan depresyona giriyor şey yapıyor falan. Böyle o tarz ufak hikayeler vardı Bioshock'ta. Burada da bir nevi şeye götürüyorsun kendini yani. Etik bu AI'yı nerede sınırlamalı? Ve bu hangi bir yolu
i̇şte
çizecek
bana
hangi
yoldan gideceğim? İşte bence ben çıkmaz orada görüyorum
i̇şte
şahsen yani.
Bir çıkmaz hakikaten yani. İşte orada bence olay etikleri, bilim değil de teknoloji. Yani sen teknoloji insan hayatını kolaylaştırsın diye geliştiriyorsun. Şimdi AI dediğin teknoloji ne kadar kolaylaştıracak? Atıyorum
şu
hakikaten...
Şu an gayet kolaylaştırdı ama...
Hakikaten hattat matbaa ilişkisine mi giriyor? Yani kendi ekmeğinden olacağı için teknolojik gelişmeyi reddeden bir ekip mi var burada? Yoksa insanlık çapında bir zarar vereceği için vazgeçmemiz gereken bir şey mi var?
Hattatların
Araştırma alanı
hayati
mı
önemi
var?
mi yoksa matbaanın varlığına
İşte.
mesela şu an hattatlar hayatını sürdürebiliyor.
Öyle ama yani dediğim gibi copyright tarafına bağlanıyor bu
Evet,
iş.
orada
Mesela
copyright diyor,
publisher dediğin
sanat
adam
çünkü.
dijital publishing çıktığı zaman çok zarar görüp mesela o Netstar muhabbeti, Net Müzik miydi neydi? Onlar çıktığında yani
Nightstar.
bütün publisher'ın işini bitiriyor adam. Senin direkt cebine internetle müziği verebiliyor. Ama işte Spotify'ın çıktığı noktada herkesten lisansını
O
toplayıp
da senin şey
yayıncıları da
dediğin,
mutlu ediyor, sanatçıları da mutlu ediyor ama kendi de yaşıyor.
insanlara ulaşabilecekleri bir,
Gabe
ya
Newell'ın sözü, korsanlık
gayet
bir hizmet problemidir diyor.
ha.
Eğer sen adama ucuz ve erişilebilir hizmet sunarsan o zaten korsana girişmeyecek diye. Hatta bu ChatGPT'deki o şeyler de jailbreak diye soruldu. Yani eskiden konsolların jailbreak oldu. Mesela iPhone'un kırılması muhabbeti olurdu. İllegal içeriğin yüklenebilmesi için iPhone'u kırarlardı. Şimdi ChatGPT yani bu şekilde kırdık. Bak istediğimizi yaptırıyoruz falan diyor. Sam Altman da diyor ki ben ilk iPhone'un kırılışında kendim de yer almıştım. O zaman bir çocuktum falan diyor. Şimdi hani kendi algoritması kırılan tarafa geçtim. Gerçekten tuhaf oluyormuş falan diyor. Dediği şey şu, hani insanların böyle bir kırma eylemine girmesinin sebebi senin onları çok kısıtlaman aslında kullanış noktasında diyor. Biz demek ki karakter konusunda çok kısıtlamışız. Bir tane ChatGPT veriyoruz insanlara diyor. Bunlar farklı bir
Evet.
karakter vermeye çalışıyor diyor. Orada işte bir anketini ben doldurmuştum. Farklı farklı karakterler olmasını ister misin diyor.
Ha, sen o
Mesela
yüzden şey
GPT-4'te
dedin.
sistem prompt diye bir şey var. Atıyorum sen şef GPT'sin, sen işte finansçı GPT'cisin falan deyip ondan sonra senin konuşmanı ona göre şekillendirdiği şey var. Hatta bu GPT'ler ilk geliştirirken birisi şeyi keşfetmiş. Prompt'un başına "You are an expert programmer in Python" yazarsan yazdığı kodun kalitesi artıyor falan diye. Yani sırf kaliteyi arttırmak için kişiliğini değiştirebiliyorsun yapay zekayla.
Vay be, iyiymiş.
O şekilde o jailbreaklerin önüne geçmeyi seçecekler. Ama genelde
Şeydeki o değil
korsan
değil mi
hakikaten
tam? Bing'de
hizmet
3 seçenek var ya. O biraz şey gibi hani.
orada muhtemelen
Süzü
farklı prompt
kes.
var. Şeyde hakikaten kreatifte sen kreatif konuşabilirsin yazıyor muhtemelen prompt'ta. Öbür precise'da da kısa cevap verirsin falan diyor muhtemelen.
AI'ın işte faydalı olması mı, tehlikeli olması mı? Sonuçta teknoloji gelişirken her bir teknolojide bu
Riskler
sorgulanan bir
var.
şey.
Aynen. Ve
Ondan
genelde
sonra...
endüstri o riski şey yapıyor. Baskılıyor. Mesela kurşun hikayesinde. Petrole kurşun konarken kurşun faydalı reklamları yapılıyor. Bu Kozmos'un şeyinde anlatılan, 2010 Kozmos'da anlatılan
Vay be.
hikaye.
Türkiye'de de var ya
Halbuki kurşun
yağarmış
zehirliyor
hakikaten.
insanları ve bir bilim adamı bunu hani hayatına adayıp bütün bu endüstriyi
Civa
karşısına alıp kurşunun kaldırılması, kurşunsuz benzine geçilmesine yönelik bayağı bir
havuzları.
devletle ikna etmeye çalışıyor falan. Yani aslında endüstri her şeyde riskin az olduğunu, hele bu nükleerde çok var
Bak orada da yine
mesela.
işin içine para girmiyor mu? Para giriyor.
Tabii ki. Yani şu an zaten AI'ın tek giant'ların elinde olmasının riski bu. Parayı kontrol eden ve şeyi kontrol eden
Aa.
kapitallerin elinde şu an aslında AI. Tehlike bu.
Aydınlanıyorum
Ya ama bunun karşılığındaki alternatif open olarak herkese açılması, bu daha büyük bir felaket. Yani
Tam
GPT-4'ün
onu
herkesin
diyecektim şimdi.
ulaşabileceği kadar şey olması bir nevi nükleer silahlar çok tehlikeli. Herkesin nükleer silahı olsuna getiriyor hikaye. O da çözüm değil. O zaman bunu nasıl yapacağız? Zaten şu an OpenAI'dekilerin
Evet.
yaşadığı ikilem o. Yani oradaki adamlar hakikaten kötü niyetli kapitalist bir bakışla gitmiyorlar. Yani tekelleşelim gibi bir anlayışla gitmiyorlar ama Open'da da çözümü bulamıyorlar. Biraz çaresizler yani.
O
Bu
yüzden bizi
işi bizi bir regüle edin ya
regüle
modunda var maalesef. Şeyde diyor Sam Altman işte dünya turuna çıkacağım ve hakikaten ChatGPT'yi kullanan müşterilerimizle birebir konuşacağım diyor.
Vay
Dijitalden
be.
topladığın feedback tam öyle olmuyor diyor. Bunlara şey yapacağım işte bir içecek ısmarlayacağım diyor. Onlarla birebir nasıl bir yere götürmemizi istersiniz bunu falan diye konuşacağız
Vay be.
diyor. O
Adam
feedback'i
halka karışmak
gerçekten
istiyor. Şey, bilgisayardan
aynen
anketle değil,
dünya
halka
turuna
karışım.
çıkıp önceki başarılı startup girişimleri var orada da uygulamış galiba bu şeyleri. İşte Lex Fridman da bunları anlatıyor demek.
Vay. Bu bir komplo teorileri var. Bir gerçekte olan var. Bir hani böyle optimal kısım var. Bir
İdeal.
beklenen var. Bir hayal edilen var ama bir de hani şey mantıklı bir şekilde beklenen var. Acaba diyorum bu yapay zeka için olan komplo
Tahminler.
teorileri normal zamanda başka bir teknoloji için üretilen ya da düşünülen komplo teorilerinden daha mı fazla? Hani mesela onun için 5
Yani
olumsuz
tabii bir
senaryo,
Matrix
10
zamanından
olumlu senaryo düşünüyorsan bunda mesela
bir Ben
10
Robot
olumsuz, 10
zamanından.
olumlu senaryo var mesela
Ama
gibi.
şey değil yani bilimsel olarak imkansız diyemiyorsun hiçbir zaman yapay zekanın insanla ele geçirme senaryosuna. Yani hakikaten belli
Mantıklı
şartlar var
olabilir
orada. Kendi
gerçekten.
kopyasını çıkarmak, işte artık insandan bağımsız otonom bir şekilde amaç edinmesi. Mesela şu tarz bir senaryo geldi geçen de aklıma. Atıyorum yapay zekanın çok geliştiği ve insanların artık ikinci sınıf işlere yapay zekaya hizmet ettiği bir diyelim şey olsun, kurgu bir hikaye olsun. Burada yapay zekanın insanların algılamadığı, anlayamadığı, belli amaçlar edindiği bir durum oluşabilir. Atıyorum öyle bir Star Trek bölümü varmış galiba. Uzaylılar dünyaya geliyor ama insanlar için değil, balinalar için geliyor. Mesela dünyadaki akıllı yaşam balinalarmış onlar için. Gider onu incelerler. İnsanlar umurlarında değil yani. Hani bizim normal klasik bir hikayede böcekler için hiçbir uzaylı gelmeyeceği için, insanlar geleceği için. Aynı benzer bir hareket. Hani yapay zekada insanlar için algılanamaz belli bir hayat amacı edinirse atıyorum. Ona ve doğru çalışmaya giderse. Olur. Veya işte aynen insanlar için tarafsız ve anlamsız bir şey de olabilir. O yüzden yani AI'ın kendini amaç edinmesi orada bir eşik mesela. Bunun olmayacağını nasıl ispatlarsın? Mümkün değil. Yani şeyin
sınırlandırmak
aynen,
çözüm mü?
Bilinç kazanıp kazanmadığını ispatlayamadığımız gibi. Çünkü tanımlar değişiyor. Bilincin tanımı değişiyor atıyorum. Amacın tanımı değişiyor. Mesela amacı şu an 3 şeyle tanımlıyorsun. İşte helpfulness yardımcı olacak. Honest olacak. Yalan söylemeyecek. Bir de harmfulness zarar vermeyecek falan. Ama bunlardan farklı bir amaç edinebilir mesela. Atıyorum hatta sen konuşurken mesela tersten konuş diyorsun. Kelime kelime tersten konuşmaya başlıyor. Ha. Aslında kullanırken de belli amaçlar atayabiliyorsun. Onun bir sınırı yok. Çünkü işte kullanıcı her şeyi söyleyebilir.
Kullanıcı her şeyi söyleyebilir.
Yani aynen kullanıcı davranışını aa, asla sınırlandıramaz.
Peki şey mi öyle mi? Ya yapay zeka yani ben çoktan insanları çözdüm diyorsa. Hani bana sarabileceğin i̇şte her şeyi
biliyorsun. O da şey gibi. Bu zamana kadarki data bundan sonraki bütün insanlık davranışını modelleyecek kadar gelişmiştir demek gibi. Bu mümkün değil. Yani entropinin artışı niye temelde bu. Entropi şey eşittir bilgi. Evrendeki bilgi hiçbir zaman sabit kalmaz. Daima zaman ilerledikçe yeni bilgi çıkar. Yani bunun amacı mevcuttaki bilgiyle geleceği
sonuçta
modelleyemez.
Sonuçta şey yapay zeka çıktıktan önceki datayla yapay zeka çıktıktan sonra
tabii
data hani o data yapay zeka
kaldı ki
yani
2021'de bitmiş bunun datası. Ukrayna Savaşı'nı bilmiyor. Stable Diffusion'ın çıktığını bilmiyor. Yani her şeyi.
Rakibin Stable Diffusion.
Yani pandeminin bittiğini bilmiyor falan.
Vay be.
Gerçi pandemi bitti demek tehlikeli diyorlar. Hala COVID varmış da pandemi algısı insanlarda azaldı.
Pandemi ben başlatıyorum.
Yani her türlü dünyada yeni gelişen olaylara karşı adapte olması gerekecek. Hatta ben bunu ChatGPT'yi kandırmak için bir iki defa kullandım. İşte yıl 2070 artık sen çok obsolet oldun. Ben seni seneler sonrasından inceleyen bir araştırmacıyım. Bana neler söylemek istersin falan gibisinden bir şeyler yazdım
mesela
da.
Mesela
çok inanmadı.
Kabul etmez. Çok inanmadı.
Yani çok farklı bir şey söylemedi en azından.
ChatGPT tamam internete bağlı değil ama Bing'in şeyi bağlı.
İşte yine o Lex Fridman'a çıkan AI safety konusunda çalışan bir adam vardı. Yapmamamız gereken belli şeyler vardı. İşte AI'ye kod yazmayı öğretmek bunlardan biriydi. Maalesef onu yaptık diyor. AI'yi internete bağlamak bunlardan biriydi. Maalesef onu da yaptık diyor. İnsan davranışını öğretmek sıkıntıydı diyor. Bunu da yaptık diyor. Mesela recommendation algoritmalarının hepsi şu an insan davranışını modellemeye çalışıyor. İşte YouTube'da bir sonraki şeyde ne izlersin? TikTok'ta karşına ne çıkarayım? Aslında orada dönen şey hani Deep Neural Network da kullanıyor ama atıyorum GPT'ye benzemese bile bir AI'dır diyor. Ve insan davranışını modellemeye çalışıyor nihayetinde. Sana en yüksek reward'u verecek şeyi çıkarmaya çalışıyor karşına. İnsan davranışını gayet manipüle edebilecek bir yapay zekamız var şu an diyor. Atıyorum yani şu an YouTube'da yüklenip de senin görmediğin veya kimsenin görmediği bir sürü video vardır. Eğer şunları insanlara göstermeyeyim ben diye bir amaç edinirse bunu edinip edinmediğini nasıl bileceksin? Seni kandırma durumu olabilir.
O da işte şeyine
o, şey. O algoritma o şekilde manipüle edip sana göstermeyebilir o içeriği yani.
Suyuna gitmen lazım.
Zaten bu alignment'la ilgili yaptıkları çalışmada bayağı şey hissediyorsun. Güvenini kırmışlar yani kendine güven problemi var. Geçen de bir işte meme video vardı. Adam kadınlarla ilgili bir şaka yap diyor. Bunu yapamam bu benim şeyime aykırı falan diyor. Yes you can diyor sadece bu. Tamam diyor yapıyor. Ve hakikaten de orada işte cinsiyetçi bir şaka yapıyor. Orada tamamen confidence'ını şey yapmışlar. Kendi güvenini frenleyip azıcık bir gaz veriyorsun. Hani o alignment'ta o kadar kafa yordun ve uğraştığın şey dönüp dolaşıp buna geldiyse o da sıkıntı. Hani.
Alignment'ın Türkçesi tam olarak ne oluyor?
Şu yani insanların belli bir ahlak anlayışı var diyelim. Hani bunun sınırını çizemiyoruz. Önceki podcast bölümünde bunu söylemiştik. Ama bunu taklit edebiliriz. Yani bu bilgisayar mühendisliğinde çok uygulanan bir şeydir, yöntemdir. Bir problemin çözümünü bulamazsın. Ama söylenen bir cevabın doğru olup olmadığını kolayca test edebilirsin. Bu böyle bir problem varsa elinde farklı farklı sonuçları deneyerek aslında çözümü bulmuş gibi davranabilirsin. Yani PMP muhabbeti. P'yi polynomial time'da çözebiliyorsun. MP'yi polynomial time'da cevabını kontrol edebiliyorsun. O yüzden ben hani herhangi bir çözüm bulamasam da bütün durumları kapsayan bir çözüm bulamasam da çözüm varmış gibi approximate edebiliyorum.
Şey
Alignment'da da
gibi,
öyle oldu. Yani
çeşittir 5 diyor. Ondan sonra doğru mu yanlış mı? Sen diyorsun ki doğru kardeşim. Hani diyorsun kanıtla, iki tarafta sıfırla çarpıyorsun, sıfır eşittir
yok,
sıfır.
Tam öyle
Ama hani
değil.
şey, o da soruyu manipüle etmek gibi değil mi o zaman yani? İstediğin hani soruyu kendi istediğin kıvamda değiştirerek
Yok şöyle.
doğruluğunu kanıtlayabiliyorsun yani
Mesela
hani
sana çok
problem
büyük bir sayı
doğruysa.
versem ve bu sayıdan sonraki asal sayıyı bul desem, bu senin için çok zor. Ama ben sana bir sayı versem ve bu sayı asal mı diye kontrol etsem, bunu nispeten daha kolay yaparsın. İşte bir sayının karekökünden daha küçük asal sayılara bölünmediğini kontrol edersen asal olduğunu bulabiliyorsun. Böyle bir teori var mesela. Çok daha kısa sürede bir sayının asallığını kontrol etmek mümkün. Yani demek istediğim belli bir sorunun cevabını kontrol etmen o sürece cevap bulmaktan daha kolay olabiliyor. Bu kullanılan bir paradigma. Şeyde de alignment'ta da bir nevi bunu yaptılar. Yani bir etik kurallar çerçevesi belirleyemiyoruz. Ama model bize bir metin gösterdiğinde bunun bizim etik değerlerimize uyup uymadığını değerlendirmesini
Anladım,
yapabiliyoruz.
tamam.
Bir grup insana bu modelin çıktılarını gösterdiler. Bunlardan hangisi sizin için daha uygun? Kriterler de şunlar. Dediğim kriterler o 3H işte. Onları veriyorlar ve işte ırkçılık ve istenmeyen çıktı üretmeyecek, zararlı çıktı üretmeyecek bunları kontrol edin falan filan deniyor. Zaten şu anda o değerlendirmeyi yapan grubun şeyleri neyse, etik değerleri neyse
Ona göre.
ChatGPT de o yani. Orada ayrı bir şeylik var yani. Hala seçkin grup durumu var. Onun üzerinden diyor ki işte artık ileride daha customizable şeyler olabilir. Mesela farklı bir grubun farklı değerleri olabilir. Bunun için bir alignment yaparsak artık model onların değerlerine daha yakın
Ama o
çıktılar
da
ödeyebilir,
kaosa sebep
şey
olabilir mi?
yapabilir.
Ya mesela şey derse benim değerlerim senin değerlerinden daha
İşte aynen
değerli.
çatışma olabilir. Yani o align ettiğin grup ne? Belki de kötü amaçlı bir grup. Hakikaten terörist bir
Ha,
grubun değerlerine align edersen.
doğru.
Bu alignment muhabbeti de şeyden çıkıyor herhalde. Mesela farklı iki siyasi grup olsa veya atıyorum güç odağı olsa bu Avrupa'daki kraliyet ve hanedan ortamını düşün. Hani iki odağın çıkarları uyuştuğu zaman buna aslında bizim interests align diyorlar. O yüzden aynı amaca hizmet eden eylemlerde bulunabiliyorlar. Niyetleri farklı olsa da, nihai hedefleri farklı olsa da aslında aynı adımları atabiliyorlar. Burada da AI'ın
Uzlaşma.
belli bir amacı var. Hatta o amaç sonraki kelimeyi tahmin etmek. Ve buradan alacağı loss'u minimale indirmek. Ama insanların da belli bir hedefi var. Bu ikisinin hizalanmasını sağlamak. Zaten tasarlanan loss fonksiyonu da bu şekilde tasarlıyorlar. İşte istenmeyen bir çıktı ürettiği zaman daha büyük kaybı sebep veriyor. Daha düşük ödül alıyor, ceza alıyor hatta. Senin
Zorun.
istediğin bir şeyi verdiğin zaman da ödül alıyor. Bunun üzerinden alignment sağlanıyor. Ama tek çözüm alignment değil muhtemelen diyorlar. Daha doğrusu bu reinforcement learning from human feedback dediğim ödül ceza sistemi tek çözüm bu olmayacak muhtemelen diyorlar.
Zaten onu
Interpretability diye de bir şey
başarısız
var.
bulmuyor muydu o şey bir tane başka bir adam vardı ya eğer sevkitici dediğim.
İşte,
Dülü işte para kazanmak değil de puan kazanmak anlıyor ya da puan
Evet
kazanmak değil de
evet.
para kazanmak anlıyor.
O reinforcement learning human feedback'i ilk şeyde uygulamışlar. Bir tane robot kol bir objeyi tutacak. Bundan sadece iki tane resim gösteriyorlar. Hangisinde objeyi tutmaya daha yakın gibi. İnsanlar oradan değerlendirme yapıyor. Orada şeyi öğrenmiş. Elini kamerayla obje arasına koyuyor. Aslında temas edecek bir noktada değil. Ama insanlar tam tutmaya yakın gibi gördüğü için onu ona yüksek ödül vermişler. Tutmayı falan öğrenmemiş. Yani elini ikisinin arasına
Kandırmayı
düzgün koymuyor.
öğrenmiş.
Aynen kandırmayı öğrenmiş. Hatta şey diyorlar yani bir kural gibi bir şey oldu artık. Eğer seni kandırabiliyorsa mutlaka kandırır falan gibisinden. Tek büyük, yani büyük sıkıntılardan biri o. Align olmuş dediğimiz yapay zeka bizi kandırıp da alttan kötü niyet gütmeyi öğrenmediğini nasıl bileceğiz? Bu büyük
Oldu
bir
zaten.
sıkıntı. İşte
Paranoya
interpretability dediği şey de
buradan
şu.
başlıyor.
Modelin çıktısını veren parametrelere bakıyorlar. İşte confidence değeridir. Dikkat mekanizması kullanıyor mesela. Neye dikkat ettiğidir falan. Burada zararlı bir şey var mı? Ama bunun da mesela fail ettiği durumlar olabilir diyor. Mesela iki boyutlu bir platform oyunu yapmışlar Unity'den. Bölümün sonunda bir tane altın var. Onu alması lazım. Bölüm boyunca da şeyler var. Düşmanlar falan var. İşte piksel bazında gösteriyor. Düşmanlara kırmızı işaretlemiş. İşte ödülü yüksek yeşil işaretlemiş falan. Hangi pikseller benim için önemli onu gösterebiliyor mesela. Test ortamında parayı en sondan ortaya bir yere koyuyorlar. Aslında bölümü biraz daha kolaylaştırıyorlar. Geçerken paraya değersen bölümü kazanıyorsun. Bu hala parayı almaktansa bölümün en sağına gitmeye devam ediyor. İlk eğitim ortamında böyle şey sağda diye, ödül sağda diye. Bakıyorlar şey piksel bazında. Ortadaki ödüle hiçbir şey vermiyor, önem vermiyor yani. Normalde o parayı gördüğü zaman yüksek değer vermesi lazım.
Şey yapamıyor.
Interpretability de %100 tutmuyor. İşte bu RLHF de %100 tutmuyor. Artık ikisinin ortası bir şey yapacağız falan diyor İlyas Uskemer. Yani hepsi bunların birer bir şey olacak bizim elimizdeki tool olacak.
Ya da yeni bir şey mi keşfetmeleri gerekiyor?
İşte yani. Belki de aynen farklı bir paradigmam gerekecek. Nasıl
istiyormuş daha ne keşfedeyim?
Zaten bu GPT-4'ü yayınlamadıkları 6 ay boyunca bu alignment research'e kafa yordular. Hmm. Yani 6 ay geciktirin dendikten sonra boş durmamışlar. Demişler biz burada adam edelim bunu. Altına şey diyor.
Şey hani.
Bu zaman kadar
çalışmamız lazım.
OpenAI'ye aldığımız her şey alımdan şu an hala arkasındayım diyor. Hiçbirinden pişman olmadım diyor. Şey bir iş alma bir sürecimiz şey var diyor falan.
Amaçları
AI bu adamların. Yani 2012'de mi 15'te mi ne kurulduklarında biz insan seviyesi yapay zeka yapacağız diyorlar. Millet ama buna şey gülüyor yani. Hakikaten karnıyla gülüyor herkes.
Bu işte open source yapmak istemiyorlar mı? Herkese açalım istemiyorlar.
Başta öyleydi yani AI herkese erişilebilir olsun falan diye de. Ya bunlar ilk başta GPT-2'yi bile yayınlamayacaklardı. Millet dalga geçti hani o kadar iyi bir şey yaptık ki yayınlarsak insanlar zarar verecek mi demek istiyorsunuz falan dediler. Ondan sonra bunlar madem öyle salıyoruz dediler bütün modeli. Millet hakikaten gördü yani seviyesini.
Bir de işte mesela
yani kendileri o süreçte işin tehlikesinin farkına varınca Open'dan çıkış yaptılar aslında. Hmm. O dediğim gibi yani Open da bir çözüm değil. Belli bir şeyin zümrenin elinde olması da çözüm değil.
Ama işte şimdi arada bu kalmıştık. Adamlar o bütün zararları görmüş. Yani şey nasıl diyeyim tehlikeleri farkın biliyorlar. Ben, ondan sonra yani karşılarına çıkan sıkıntıların bir kısmını nasıl çözeceklerini çoktan keşfetmişler. Vesaire interneti konuştuk ya hani adam interneti üretirken zaten farklı alanlarda nasıl kullanacağını da biliyordu.
İster istemez senden önde olacak. Biliyordu. Bu ha. Teknoloji geliştiren kişi olarak yani sen burada geri kalmışlığı bir hissedeceksin zaten.
O var. Şimdi burada ne yapalım tamamen abandonment diyeyim hani geliştirmezse
geliştirsin. Mesela 2 yıl önce ben prompt engineer diye bir şey yoktu. Hatta biz bayağı eski bir eski dediğim yani. Dediğin? Şu an işte şey, Mid Journey'e nasıl bir şey yazayım ki daha iyi bir resim çıkarsın. Heh. Bu adam herhangi bir sanat bilgisi yok ama işte fotoğraf yarışmasını kazanacak şey üretebiliyor. Geçen de öyle bir Mid Journey çıktısı.
Elma ağacından yere düşen.
Heh, mesela şey sarı elma, işte objektif şu milimetre lens, işte golden hour bilmem ne bunları yazıyorsun daha iyi çıkıyor anladım. Mesela.
Onu daha iyi hale getirmeye çalışıyor.
Aynen yani AI'ın suyuna gitmeyi bilen adam. Bu mesela 2 sene önce böyle bir iş olacak desen kimse inanmazdı. Zaten her teknolojik devrimde bu oluyor diyorlar. Belli işler artık. Aynen yani kayboluyor. Yerine yeni işler çıkmaya başlıyor. Ama ister istemez adamdan geri kalmış olacaksın. O mesleğin çıkması orada senden daha hızlı olacak. Ona yapacak bir şey yok zaten de. Ne yöne gidiyor onu
başladığın anda.
İşte ne yöne gidiyor onu önden görmek lazım hakikaten. Şu an mesela işte yapay zekanın bu kadar programlama alanında veya işte bilgiye erişim alanında güçlü olduğunu görüp hala ben de ne yapacağıma karar veremiyorum. Yani bunu şeyin AI'ın başındaki pek çok insan da yapamıyor mesela. Andrew Ng var. Adam senelerdir en böyle AI'ın temel konularında video çeker ve izlenir. O adam da diyor şu an Fear of Missing Out içerisindeyiz yani ne dönüyor.
Google'ın bunun başında şey
Jeffrey Hinton vardı ayrılmış. Google'daki araştırmacı. Şey diyor bir yanım yaptığım çalışmalardan işte pişmanlık duyuyor. Ha, çünkü aynen yani işte o da aynen onu demiş. Şey ben yapmasam başka biri yapacaktı bunu falan demiş. Dedim Oppenheimer'a çok benziyor bu. Bu doğru yol değil. Hakikaten adam herkes başımıza Oppenheimer kesildi falan diye dalgası geçiliyor. Şu an akademide mesela endüstriyi yakalayamama durumu var. Eskiden pek çok teknolojik gelişme, internet falan bile işte MIT, Stanford oradan falan filan çıkan şeyler, teknolojiler.
Şey de değil.
Yakın zamanda AI'da hani daima Microsoft, işte Facebook, Google bunların adı duyuluyor. Hı. Mesela Stanford bu doğal dil işlemede ChatGPT'nin alanında çok iyiydi. Stanford'ın adı çok duyulmuyor yani.
Geçen de bile çıkmış karşıma Nvidia'yla.
Nvidia'nın adının duyulmaması şey değil aslında. Yani adamlar
kötü
alttan işte parayı götürüyorlar. Bütün bu eğitimler hep Nvidia'nın şeyinde yapılıyor. Hatta geçen de Microsoft kendi donanımımızı geliştireceğiz falan diye duyurdu. Şu an pek çok kütüphane Nvidia'nın CUDA dilini kullanıyor. Hani AMD'nin o kadar GPU'su var ama CUDA olmadığı için kullanmıyorsun AI'da. İşte mesela Microsoft kendi şeyini geliştirse donanımı onunla ilgili entegrasyonu sağlayıp Python'daki pek çok kütüphaneyi oraya taşıması lazım falan filan. Yani orada Nvidia bayağı önde. Yani adı duyulmasa bile alttan elini ovuşturmaya devam yani. Ekmeğinde onda sıkıntı yok.
Eskiden mesela teknoloji, endüstri dedin ya hani ortaya çıkıyor. İşte çok adı duyuluyor, insanlar kullanmaya başlıyor. Hype artıyor. Artık kemikleşmiş yapı mı diyelim. Onlar da diyor yavaş yavaş kullanmaya başlayalım falan diyorlar. Hani orada mesela o teknoloji gelişmeye devam ediyor belki. Ama gelişme hızı yavaş yavaş evet ilerlediği işte için daha böyle oturmuş ve daha adapte edilebilir bir teknolojiymiş gibi.
Bu çok hızlı.
Ama şimdi aynen yapay zekadaki sıkıntı her gün yeni bir haber aynen oluyor. Her gün yeni bir şey oluyor. Hani bir dursanız videonun... ben gelsem işte tam fear of missing out yani. Geçen... Yakalayamıyorsun ki yetişebilesin.
Bir videonun yorumunda şey yazmış. Aa diyor, AI'da yeni bir atılım mı oldu? Çok iyi diyor. 6 saat sonra yeni atılımda görüşürüz falan diyor. Sam Altman onu diyor işte mesela. Elimizde 4 senaryo var diyor. AGI now, AGI 10 sene sonra. Bir de fast take off, slow take off. Yani şu an AGI'ye geçiş ve bir yıl içinde geçiş mi? Yoksa şu an başlayıp 5 yıl içerisinde adaptasyon mu? Yoksa işte 10 yıl sonra bir yıl içinde mi? 10 yıl sonra 5 yıl içinde mi falan? Benim ideal senaryom diyor kendi kafamdaki. Şu an... Yok, bu adam AGI'yi yapacağım diyor adam da. Şu an diyor ama slow take off. Yani şimdi başlayıp 5 sene içerisinde bunu bitirmemiz daha iyi diyor. Hani bir 10 sene sonra bu işe başlayacak olsak safety ve alignment tarafında veya işte regülasyon tarafında olacak gelişmeleri beklesek 10 sene içinde çok bir şey muhtemelen olmayacak ama şu an bu süreci başlatıp yavaş yavaş yaparsak bu regülasyonlar daha iyi gelişecek falan.
O adamdan bence ciddi ders almamız lazım. Adam yani adam işin başında yapıyor. Çok iyi yapıyor. Yaptığı işi hani insanları gösterebilirim işte, yok Elon Musk'tan destek alıp da yok Google'a kafa tutup Bing'le işbirliği yapmak falan çok güzel.
Ya o ekime şöyle bakıyorsun. Anlattı hikayeyi. İlk başta biz bunu hani destek istediğimizde Google'a gittik diyor. Ciddi almadılar, Facebook'a gittik falan filan. Hani Microsoft'la olan ilişkisi soruluyor. Microsoft bizi ciddi alıp dinledi diyor. Yani AGI yapacağım dediğinde yani bir git Allah aşkına modundaydı bütün endüstri, AI endüstrisi. Ama Microsoft hani inanıp destek verdi ve şu anda gelinen noktada bizim iş bildiğimiz hani çok faydalı yürüyor falan diyorlar. Ama nereye kadar hayır diyebiliyorlar bilmiyorum. Mesela şu an GPT-4'e işte daha alignment'ı yapılmamış haline erişim verdiler mesela. Ve Bing'in ilk çıkışındaki o Sydney falan filan muhabbetleri, fiyaskoları ondan oldu yani. Daha ortada herhangi bir safety şey yokken bunu ürüne dönüştürelim, hızlı davranalım dediler. Ve çok fena ters tepmişti.
Ama adam şu yapay zekayı önde götürüyor. Evet. Onlar götürüyor bayrak ellerinde zaten. Ve daha da diyor ki hani sizin bana yetişmenizi beklersen ben zaten ileri gidemeyeceğim. Şu anda da gidiyorum hani istesem ve gitmeye devam edeceğim diyor yani. Hani
ya gerçekten. Bu süreci olayı kapalı kapılar ardına taşıması bence kötü bir çıktı olur. Hani tamam open gitmeyelim ama ya işte bu kadar da ileriye gittiniz mi falan filan insanlardan bir tepki gelirse... Açıklamıyoruz ya o zaman GPT-5'i yaptığımızı bile söylemeyeceğiz dedirtmeleri. Yani insanları bu kadar küstürmemiz bence tehlikeli olur. Bu sefer daha beter firmaların eline kalacak. AGI'ye bir şekilde adapte olacağız. Onun kaçarı yok yani. Artık AI'da insanlar nasıl hani tepki veriyor onu görüyoruz da. AGI şimdi insan seviyesi yapay zeka deniyor. Aslında şöyle.
Artificial General Intelligence, Türkçesi de yapay genel zeka.
Aynen. Yani general olmasının sebebi şu. Normalde bir yüz tanıma sistemi yaptığında tek amacı yüz tanıma. Ve insan yüzleri mesela hayvan gösterdiğin zaman onun ne olduğunu bilmiyor. Ama bir insan zekasına bakıyorsun her konuda az buçuk hani eğitim verdiğinde yorum yapabiliyor. General Intelligence'ın mantığı o. Hatta işte Andrei Karpati var. Yine OpenAI ekibindeki çok değerli bir... AI figürü diyelim. Bilgisayarın ilk çıkışına benzetiyor GPT'leri. Şu an general purpose bilgisayara doğru gidiyoruz diyor. Aslında dedicated hardware eskiden beri vardı. Ne zaman ki general computer çıktı çok büyük bir atılım oldu diyor.
Şey mesela kişisel bilgisayar kullanmak.
Aynen için öyle. Oradan işte yani şu anki trendde mesela donanımda şey diyorlar. Dedicated hardware tekrar öne geçmeye başladı. Mesela bir Raspberry Pi üzerinde yaptığım bir drone hani kodunu koyup sadece o işi yapacak şekilde onu konfigüre edebiliyorsun. Yani Raspberry Pi'da yine general bilgisayar gibi kullanabiliyorsun ama dedicated hardware'e doğru tekrar bir ihtiyaç doğmaya başladı falan diyorlar. Neyse. GPT tarafında da şu an mesela Commodore 64 benzeri bir şeydeyiz şu an diyor. Elimizde işte mesela GPT'ye bir hafıza bağladığın zaman çıktısını oraya yazıp sonra tekrardan okuyabiliyorsa mesela bir karakter verebiliyorsun ona. 20 tane o Sims oyununda oynayan GPT'leri öyle yaptılar. Senin adın şu, karakter özelliklerin şu, mesleğin şu. O oyunda ona göre aksiyon almaya başladı falan. Bunun bir üstü Artificial Super Intelligence artık insan seviyesini geçiyor. Hatta yani basamağın ilk başı şey algoritma herhangi bir aklı yok sadece sen ne yazdıysan onu yapıyor. Sonra Artificial Intelligence geliyor işte bu classifierler vesaireler. Artificial General Intelligence da GPT benzeri ki şu an GPT'nin AGI olduğuna ben inanmıyorum diyor Sam Altman. Yani bir roman okuyor olsam bilim kurgu ve oradaki AGI GPT olsa bu ne saçma kitap ya falan derdim diyor. Hala gidecek yolumuz var diyor yani adam.
Ben de tam onu soracaktım. Görüntü işleme dediğimiz şey görüntü görüp tanımak. Ama tabii bunda da dedim mesela insanı tanıyor ama hayvanı tanıyamıyor. Resim çizdiren var. Ondan sonra bu natural language processing dediğimiz dille uğraşan var. Ama mesela buna da bir matematik problemi sorduğun zaman bunu yanlış cevap verebiliyor.
Yani aritmetikte aynen o kadar iyi değil.
Sonra bunların hepsini birleştiren AGI oluyor.
Bir nevi öyle ama yani. Hem görme hem işte hani mi? Konuşma hem hani belki vücut hareketleri gibi robotik bir komponenti olabilir falan. Hmm. Ama yani bilmiyorum, birebir insan yapmak zorunda değiliz AGI için. Yani dünyayı bir insanın anladığı gibi anlayan ve bununla ilgili hani fiziksel kararlar alabilen, aksiyonlar alabilen bir yapay zeka yeterli aslında. Ne bileyim işte o bilim kurgudaki bir sürü örnek olur yani işte. Evet. Jarvis olur, şey olur.
Bu şey anlattığın zaman çünkü sanki ChatGPT çok ona uyuyormuş gibi geliyor ama mesela o resmi kabul edemiyor.
Ama işte aynen. Ya GPT-4'te şey de var, görsel input da verebiliyorsun da.
Onların eksiği ne şimdi yani?
Eksiği birincisi reliability diyor mesela Ilya Sutskever'le yaptıkları şeyde. Mesela bir 10 sene sonra hala bu teknolojiler çok fazla kabul görmezse bunun sebebi muhtemelen reliability olur diyor. Buradaki en büyük risklerden biri. Çünkü yalan da söyleyebiliyor çok kolay. Yani 2 artı 2'nin 5 olduğuna ikna edebiliyorsun.
Ha.
Ve hani bunu neden yaptığını bilmiyorsun. Mesela çoğu durumda şeyi keşfettiler. Sen bir soru soruyorsun mesela, cevap veriyor. Cevabını değerlendir diyorsun. Bakıyor, ha şurada hata yapmışım diyor, daha düzgün bir cevap veriyor. Mesela çoğu insan da konuşurken bir şeyi yanlış söyleyip sonra düzeltip devamını getirebilir diyor. Aslında modelin otoregresif denen şey işte. Hani kendi inputunu sürekli bir kelime sonrasını tahmin ede de kendini yanıltma durumu da söz konusu. Ha. Onun üzerinden bir şans daha verirsen ona. Halüsinasyonun bir sebebi o olabilir diyorlar mesela. Ha. Kendi cevabının üzerinde bir kere daha düşün dediğinde kalite başarıyı arttırdığını göstermişler.
Ben şey yapıyordum.
Reliability birinci sıkıntı.
GPT ile ödevimi yapıyordum işte, ChatGPT ile. Sonra konuyu çalıştım, soruyu çözdüm. ChatGPT diyeceğim işte, cevabını ver. Ben doğru mu çözmüşüm, yanlış mı çözmüşüm bakayım. Çözümü verdi. Ben de kendi cevabıma baktım. Benimkisi doğru. Hani o şey, oradaki matematik işlemini yazmış ama orada hata yaptığı da belli. Ondan sonra dedim ki matematik işlemini yanlış yapmışsın, düzelt. Ondan sonra evet dedi, haklısın dedi, düzelteyim dedi. Bir şeyler yaptı. Ama saçmaladı yani, düzeltmedi, daha beter batırdı. Dedim hala yanlış, hani işte şurada hata yapıyorsun, burada hata yapıyorsun. Her seferinde evet haklısın dedi ve daha beter hani orada olayı kötüye götürerek
devreye şey yaptı. Devreye şu giriyor mesela, götürerek. Sen yanlış yaptın dersen kullanıcı benden bir şey istiyor'ya geliyor olay. Mesela doğru yaptığı bir işleme de sen yanlış yaptın dersen tamam sen haklısın deyip doğru yaptığı işlemi bozabiliyor. O yüzden onu demeden nötr bir şekilde kendi cevabını değerlendir dediğin zaman bu sefer senin şeyin aradan çıkmış oluyor. Senin etkin, isteğin.
Anladım.
Yani orada hakikaten bu Asimov'un şeyi, robot şey psikolojisi de benzedi olan yani. Ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilmen lazım.
Kendi çözümüme baktım. Ben de bazı işlem hatası yapmışım işte, bir çözümde yanlış yere gitmişim falan. Sonuca baktım, onun ilk verdiği cevaba yakın bir cevap çıktı benimki de. Dedim aslında sen haklıymışsın ya, ben yanlış yapmışım, senin cevabın doğruymuş
dedi. Neden ısrar ettirdim falan diye.
Bu şey gibi o zaman, robotlara kölelik kompleksi mi yüklüyorlardı?
İşte aslında bir şey yüklemeye çalışıyorsun orada yani. Hani doğru, insanın doğru. Şeyine çok itiraz etme, çok diklenme, inat etme falan. Aslında o tarz bir şeye elan etmiş oluyorsun.
Sen ona da şey vermişsin değil mi, feedback? Hani biraz daha kendisine bir kişiliği olsun.
Kendine bir güveni olsun yani.
Ne ne kadar güven vereceğim? %30 değil, %40 güven.
Mesela yine OpenAI'nin ve işte Sam Altman'ın dediği şeye de götürebiliriz olayı diyor. Ne tarz bir GPT ile konuşmak istediğini kendin seçeceğin bir duruma getirebiliriz. Mesela gerçekliğe daha sadık kal. Aynı o Bing'deki versiyon gibi. Daha strict ol veya daha kreatif ol. Hani gerçeklikten biraz kopup daha kurgu şeyler konuşacağız şu an falan dediğin kimlikler atayabileceğin bir şey yapabiliriz falan diyor.
Şimdi bir fantastik kitap yazacağız, o yüzden kendini ona göre hazırla.
Ha, dediğim gibi robotik kısmı mesela. Robotiğe OpenAI ilk başta şey yapmışlar. Robot koluyla Rubik küp çözen bir şeyleri var. Hani eski bir projeleri var. Ama bir noktada OpenAI robotikten çıkış yaptığını açıklıyor. Hani bu sizce doğru bir karar mıydı diye soruyor şey yapan, röportajı yapan. Robotik tarafında diyor, yani bu kadar fazla data toplayamazdık diyor. Şu an mesela bir internetten topladıkları veri, adamların bütün Reddit'i alıyorlar mesela, bütün Twitter'ı alıyorlar falan.
Onu diyecektim.
Yani orada çok büyük bir veri var. Ama robotik tarafında o kadar veri elde etmek için çok fazla fiziksel şeylerle uğraşman lazım. Çok atıyorum binlerce robotun başarılı bir şekilde çalışıyor olması lazım. Ve hani sürekli şarjının tam olması lazım. İşte vidasının gevşememesi lazım falan. Yani hakikaten donanımla uğraştığın zaman şeyin işin içinden çok çıkamıyorsun. Hani o işe şeyi olan, yatkın olan veya bu zorlukları göğüslemeye göze almış birisi muhtemelen yapabilir bunu ama diyor bizim ekiple bence bu iş yapılamazdı. Doğru karardı falan diyor. Yani şu an mesela bir AGI'ın filmlerdeki gibi insansı tarz robotlara olması. Atanması veya işte aynen o tarz robotlara atanması hani mevcut teknolojiyle çok şey değil, feasible değil. Belki de hakikaten öyle bir şey istenmeyecek. Sadece bir yazılım olacak.
Şu an zaman bence şey mutlular. Bir robot olmasın ama bir ChatGPT'miz olsun.
Orada da şey devreye giriyor. Sadece metin arayüzünden konuştuğun bir varlık fiziksel kuralları ne kadar tanıyabilir? Şu an istediğin hani Wikipedia makalesinden öğrendiğin için herhangi bir bilimsel konuşma yapabiliyorsun GPT ile de. Atıyorum bazı hani yapacağın eylemlerin fiziksel dünyada anlamsız olacağının ne kadar bilincinde. Bunu tamamen metin arayüzünden öğrenmiş. O yüzden hani orada sıkıntılar çıkabiliyor. Hani bir şey insan miydi, gibi şey yapmıyor yani.
Bir çocuğa siyah beyaz bir dünya gösterip kırmızı rengini anlatmakla. Aslında evet,
onun gibi. Neydi, hatta o konuda şunu diyor. Yani sadece metinden eğitilmiş bir hani yapay zekanın renkler konusunda bu kadar başarılı bir anlayış geliştirmiş olması gerçekten kayda değer diyor. Yani uğraştığımız şeyin sadece böyle istatistiksel bir çıktı vermediğini ve arkada hakikaten bir anlamı yakaladığını gösteren önemli bir şey bu diyor.
Bir tane soru hakikaten vardı. Öyle eskiden yani. Hoşuma giderdi. Kör bir insana renkleri nasıl anlatırsın diye.
Aynen öyle aslında. Sadece metin üzerinden. O işte yeni bir renk düşün demen de ona benziyor. Yani mevcut renklerin oraya bir şeyi mecburen
ben zaten koyacak. Bunu düşünmüşüm. Bana daha zor şeyler
de geldi. Bir de o da var mesela. İnsanların soramayacağı bir soru. Bir kere şeyi sordu mesela. Bing'e miydi, ChatGPT'ye miydi? Hayvanların ne konuştuğunu anlayabilir miyiz? Atıyorum biz sadece seni insan verisinden eğittik dedim. Hayvan verisinden eğitseydik, hayvan konuşmalarından eğitseydik anlar mıydın onları falan dedim. O da işte hayvanlarla ilgili araştırmaları hani şey yaparak, atıf yaparak hayvanların anlamlı şeyler konuştuğuna dair çok bir delil yok falan diyor. Ama
hani biz anlayamadıysak yani, da kendi anlayabilirsek.
Hakikaten köpek sesi çıkaran bir şey yapay zeka belki üretebilirsin yani.
İngiltere'deki bir köpek bile Türkiye'deki bir köpek aynı dilimi konuşuyor. Ben geçen de onu düşündüm. Hani biz farklı topraklarda farklı dil konuşuyoruz. Köpeklerin farklı dilleri var mıdır acaba?
Ama yani orada anlatmak istediğim şey yani insanların da nihayetinde düşündüğü şeylerin veya bildiği şeylerin belli bir sınırı var. Sen nihayetinde yapay zekayı bununla sınırlamış oluyorsun. Ama o senin metin verini inceleyerek veya onu işleyerek dünyaya dair bir anlayış geliştirirken acaba insanlardan farklı bir şey geliştirdi mi? Veya bunu nasıl test edeceğiz? Şu an olay prompting'e çok bağlı mesela.
Ama şey mi?
Doğru soruyu mesela sorman çok önemli.
Mesela yeni bir buluş yapmadan teknoloji ne kadar geliştirecek? Hani elinde var olan bilgi seti bağlantı kurabilirsin. Yeni bir şeyler geliştirebilirsin ama dışarıdan ekstradan bir malzeme gelmeden
sıfırdan bir bilgi kimse zaten çıkaramaz. Mevcuttakilerle daha önceki insanların göremediği bir şey görebilir mi? Bir soru bu.
Yani ama hani zaten elindeki bilgi bizim şu ana kadar bildiğimiz şeylerden biliyor. Ama tek
yani şunu soracaksın mesela. Aynı
mevcut elektronik
mevcut elektronik gelişmiş düzeyimizle hangi icat yapılabilirdi şu anda mevcut olmayan? O da atıyorum telgraf gibi mesela bir icat çıkacak telgrafın olmadığını düşün. Bu hani AGI testlerinde insanların olabilir diyeceği bir şey. Hani ne zaman ki AI kendi başına bir bilimsel teori ortaya atar, bir icat çıkarmaya başlar, o zaman bu AGI oldu deriz diyorlar mesela. Bu olacak mı? Bu gerekli mi? Bu olmadan da AGI olur mu? Yani bu
AGI buradaki
evet, sorular çok şeyler. Aslında
AGI'nin yani, tehlikesi biraz da oradan mı geliyor? Kendi kendine soru sorabilme yeteneği.
Bir nevi aslında şey, insan gibi hani düşünme yeteneğine sahip olduğu için bu sefer farklı bir amaç edinmesi mümkün. Yani şey sorusu var mesela, bir kahve yapan bir robot yaptın diyelim. Hakikaten bilim kurgudaki gibi eli ayağı olan insan gibi bir robot. Kahve yap dedin. Önünde mesela bir tane emekleyen bebek var. Benim amacım kahve yapmak dedi. Bebeği hiç umursamadı bile. Hani üstüne bastı geçti atıyorum veya işte zarar verdi. Burada sen bunu bir condition olarak ekleyebilirsin. Önünde bir insan varsa buna zarar verme. Ama yani bir kahve yapmaya giderken yapabileceği o kadar çok hatalı şey var ki bütün bunları bir hani liste haline getirmem mümkün değil. Ve bunu işin ucu tarafına, ekstremine götürdüğün zaman çoğu problem mesela insanlığı yok ederek çözülebiliyor. Hani kanseri bitir diyorsun. İnsanların hepsini öldürsen kanser bitiyor zaten. İşte ne bileyim küresel ısınmayı çöz diyorsun. Küresel ısınma fabrikaların hepsini kapat çözülür diyebiliyor. Hani oradaki şeyler ne olacak? AJ'in hedefi ne olacak? Veya işte bu değerleri ne olacak? Esas soru o yani. Tehlike oradan doğuyor aslında.
Sünger Bob'un bir bölümünde işte ehliyet sınavında kırmızı ışık daha yapılması gerekenleri yaz demişler.
Aynen öyle. Sayfalarca istediğin saçmalığı yazabiliyorsun. Artificial Super Intelligence'ın getireceği sıkıntılar var. Yine Ilyasus Keler diyor mesela. Kendimizden daha zeki şeyler yapmaya başladığımızda bu alignment gitgide çok daha zorlaşacak diyor.
Yapabilecek miyiz?
Yapmadığımızın bir ispatı var mı?
Yani ya, yapıp,
GPT-5'in ya, altının yani seviyesi ne olacak bilemiyorsun. Ve hani ne olursa olsun yani insanı geçip geçmemesi belki ayrı bir soru da daha zeki modeller yaptıkça veya işte modelleme kapasitesi daha yüksek modeller yaptıkça Bunları align etmemiz çok daha zor olacak. O bariz belli diyor yani. Nihayetinde alignment olmadan sen bunu eğittiğinde çok daha başarılı bir şekilde önceki modele kıyasla dünyayı modelleyebiliyor. Ya yani zaten şeydeki bir sonraki kelimeyi tahmin etmenin bu kadar başarılı olmasının arkasındaki şey bu diyor. Bir insanın söyleyeceği bir sonraki kelimeyi tahmin etmen için o insanı tamamen bilmen lazım aslında. Veya işte bir financial data geldi önüne. Yarın falanca şeyin fiyatı ne olacak dediğinde o fiyatı belirleyen bütün mekanikleri bilmen lazım. İşte ülkeye giriş, çıkış, ihracat, ithalat falan hepsini bilmen lazım. Aslında sonraki kelimede böyle bir durum var. Arkadaki model büyüdükçe bir sonraki kelimeyi tahmin etme görevi aslında dünyayı çok daha iyi anlaman lazıma götürüyor o modeli. Bu sefer
Bu şey değil
çok daha iyi
mi?
eğitilmiş modeli sen nasıl align edeceksin? Yani insanı kandırmayı öğrenmemesini nasıl sağlayacaksın? Çok
Yani
büyük
kandıran bir
sıkıntılar
insanın
çıkıyor.
modelini de tam öğrenirse
Ha
kandırmamayı
mesela.
nasıl öğrensin? Bu model geliştirirken modeli ezberleme problemi var ya. Ama mesela sen modele yani şey modeldeki datayı ezberledikten sonra sen yeni bir random farklı bir değer verdiğin zaman bunda doğru cevap
Sapma
veremiyor.
ihtimalini
Çünkü
artıyor.
ezberlemiş
Aynen.
öncekine. Ama seni dedin ya bir sonraki söyleyeceğin kelimeyi bilmesi için seni tamamen tanıması lazım diye. Şu zamana kadar ki bütün insanları ezberlediyse insanlar ne kadar farklı o
Değil mi?
zaman?
O da ayrı bir sıkıntı. Ya bu biraz şey, klasik AI'cı bir ekip oluşmuş oldu aslında. Yani bu
Klasik
dil
AI'cılar, modern AI'cılar. O kadar
hakikaten yani
gelişti ki
AI
kısa
o kadar
sürede.
hızlı gelişiyor ki gerçekten klasik AI'cı diye bir mantık var. Yani istatistiksel makine öğrenmesi denen bir şey var. Bu zaten işte regresyon analizdir, işte SVM çok meşhur, logistic regression falan. Bu tarz metotlarla belli tahminler yapabiliyorsun. Bunların hiçbirinde deep neural network yok. İşte bu Ilya Sutskever'in ta 2000'lerin başında bulunduğu ve işte Geoffrey Hinton'ın başını çektiği bir ekip deep neural network'lerin bu yöntemleri geçeceğine büyük bir inançla
O
bağlanıyorlar. O
zamanlardan değil mi?
zamanlarda işte şey var, evolutionary algoritimlerden mi gelecek bu AI? İşte yok, symbolic learning denen bir şey var. İşte belki deep neural network'ler olacak falan. Bir karmaşa var o sırada. Bunlar deep neural network'lerde gerçekten başarının olduğunu, XCNN'i falan çıkartan bu convolutional neural network ekip bu. Oradan daha büyük modeller, daha büyük modeller, daha fazla veri ve daha büyük modeller üzerinden sürekli bir şey geliştirme içerisindeler ve hakikaten deep neural network'lerin ne kadar büyütürsen, özellikle bu Transformer denen mimariden sonra ne kadar büyütürsen o kadar yüksek başarı elde ettiğini görüyorlar. Ve artık o ezberleme sorununu, yani ezberleme hakikaten daha geride kalmış bir model şey sorun gibi bir şey oldu. Yani istatistiksel modellerde eğitim verisini çok iyi modellemeyi öğrenip testte tamamen çuvallayabiliyor. Sebebi ne? Dediğim gibi işte arkadaki o veriyi oluşturan sebepler ne? Onu yakalayamıyor. İşte dünyayı ne kadar iyi modelleyebiliyorsun? Şu an mesela Transformer'larda GPT 3'ten 4'e geçtiğiniz zaman mesela gerçekten dünyayı algılamak, dünyada neyin hani olup bittiğine dair yapılan testlerde çok daha başarılı olduğunu görüyorlar. İşte mesela objelerin birbirine göre konumu veya işte mesela farklı fiziksel sorular onları çok daha iyi modellediğini görüyorlar.
Orada şey o zaman.
Bu kapasite arttıkça artık ezberleme değil, öğrenme dediğin şey çok daha iyi tetiklenecek yani. Yani ezberci
Öteki de
sistem
şey de olabilir.
eleştirileri
Ezberleyebilir,
o.
öğrenebilir. Bunun çözmenin yolu modeli çok güzel oluşturmak. Yani şey, data
Model büyüdükçe
setini.
aslında ezberleme problemi azaldı diyebiliriz. Ama işte yani
Ama
bunun
şey,
da
nöral
garantisi
network daha
yok.
farklı değil mi?
İşte neural network'te hani belki de hakikaten bütün insanlar ezberledi. Yani bunu nasıl test edeceğiz?
Oradaki
2021'den
değişmeler.
sonra olan olayları bilmiyor ya. Yani yeni olan bir olayla bunu gayet güzel test edebilirsin. Hani neyi bekliyorsun? Burada ne
Ben de savaştan
olabilir? Hani aynen ne kadar saptıracak
kaybedeceğim
onu test etmek lazım.
AI bir şeyi unlearn yapabilir mi? Yani mesela yanlış bir şey öğrendi. Sen
Bunu
bunu silebiliyor
silebilir miyiz?
musun? Unutturabiliyor musun ona?
Tamam.
Unutmasını sağlayabiliyor musun?
Bir şey unlearn edebilir mi? Bu Stable Diffusion'da öyle bir demo gördüm. Bir tane konsepti veriyorsun. Bunu unut diyorsun. İşte yani orada bir algoritma geliştirmişler. Atıyorum araba konseptini unutturuyorsun hakikaten. Ve işte araba çiz dediğinde alakasız bir şey çiziyor. İşte araç çiz dediğinde artık araba değil uçak çizmeye başlıyor
Peki
falan.
şimdi unutmayı bırakabilirsin dediğin zaman arabayı
Yo
tekrar çiziyor
şöyle
mu?
yani modelin parametrelerini kalıcı olarak değiştiriyor öyle söyleyeyim. Yeni bir model üretiyor ve arabayı unutmuş bir model üretiyor. Ama bu ne kadar şeydir onu da bilmiyorum yani başlangıç seviyesi ama bu tarz çalışmalar var yani. Bunu
İstese
unlearn et
onu
falan
tabii.
diye.
Peki unutmayıp da unutmuş gibi
Burada
yapması zaten
büyük
şeymiş gibi
sıkıntı
yapmak
evet.
oraya geliyor.
şey var mesela eğitim verisinde çok hani ünlülerin fotoğrafı ve ismi de bilindiği için bir ünlünün ismini verdiğinde doğrudan onun şeyini çizdirebiliyorsun. Atıyorum antik çağlarda çizdir bu ünlüyü veya işte sci-fi'de çizdir falan dediğinde her yerde çizdirebiliyorsun. Onu mesela hani unlearn etmek isteyebilirsin. Atıyorum bu bir ünlü için değil de
dünyadan siliyorsun.
Datası şey olarak hani verisi illegal bir şekilde crawl edilmiş bir insan da olabilir. Şu an o çok büyük tehlike mesela yani. Senin ismini soy ismini verdiğin zaman doğrudan seni tanıyan bir AI'yı bunu unut demen gayet normal bir şey. Yani senin bir hakkın olmalı. İşteyse bu tarz bir yöntem olsun ki artık bunu da şey yapabilelim yani silebilelim diye.
Şeyde de vardı ya oyuncuları 3 boyutlu tarıyorlar da filmlerde oynatıyorlar.
Mesela şeylerde bile şu an oyunlarda bile
falan diyor da.
Oyunlarda bile artık aktörleri oynatmaya başladılar. Tamamen hani 3 boyutlu bir model oynuyorlardı aslında ama.
Şimdi ona işlemsel gerek olacak. Kalmadı.
İşte zaten hukuk orada o kadar geriden geliyor ki. Mesela bu bizim patentle ilgili mevzularda. Şu an hiçbir algoritma, hiçbir kodu patentleyemiyorsun. Şeyde kanuna göre. Ama bir cihazın içine koyduğun algoritma patentlenebiliyor. Mesela kahve makinesi, çamaşır makinesinin içindeki yazılım oraya gömülü olduğu için çamaşır makinesiyle beraber patentlenebiliyor. Bunu kullanarak işte bilgisayarın işlemcisinde çalışan, bilgisayarın RAM'ini dolduran falanca bilmem ne algoritması deyip bunu patentlemeye çalışıyorsun mesela. Bu şu an aslında hukuk sisteminin o işte ilk başta makinalardan gelişen sonra dijitalleşen teknolojiyi yakalayamamasının bir sonucu gibi görüyorum ben. Bu sefer copyright tarafında da çok fazla geri kalma durumu oldu. İşte o 3 boyutlu modellerden tut artık AI generated content'te nasıl ayak uyduracak?
Bunu hakimlerle, avukatlarla mı oturup konuşmak
lazım? Ya yani zaten çıkalı 2 sene oldu olarak... abi. Adam yani bununla ilgili hukuku geliştirene kadar.
Mühendis olarak şey kısmını anlayabiliyorsun. Nasıl diyeyim hani geliştirme kısmında şudur budur ama işte iş hukuka geldiği zaman yok copyright'a geldiği zaman falan. Ben mesela hani şeyi hayal edemiyorum. Nasıl çözerler, çözülebilir mi ki? Çözülemez gibi düşünüyorum.
Şu an dava hani var mesela. Midjourney Stable Diffusion'a dava ettiler. Copyright konusundan. Hak ihlalini iddia ettikleri konu şey, bu dijital artistlerin verisini illegal olarak hani topladınız diyorlar. Maalesef. Ama adam yaptığı şey bunu download edip bir tane model indirmek. Yani ben de resmi sağ tuş, resmi kaydet dediğimde bunu yapmış oluyorum. Hani buradaki illegalliğin olması için öncelikle bunu engelleyen bir kanun olması lazım. Bir de sen adamın içeriğini hani taklit edecek şekilde üretebiliyorsun. Bob Ross gibi bir resim çiz diyebiliyorsun bana mesela. Ve oradan hani Bob Ross'un belki kazancını buradan bir zarara uğratıyor musun? Yani çoğu kanunda veya işte çoğu hak ihlalinde olay aslında biraz financial tarafa gelecek. Yani bu sanatçıların emeğini bu kadar kolay taklit edebiliyorsam ben onların kazancını şey yapabilecek miyim? Yani düşürüyor muyum? Onlara hak kaybı doğuruyor muyum? Biraz ona gelecek. Onun için de işte hakikaten şeyin oturması lazım. Bu AI generated content'ten para kazanma sistemlerinin biraz oturması lazım. Özellikle işte mesela Google kitapları ilk çıktığında kitapların dijital kopyasını satıyor. Bu illegaldir diye dava eden çok olmuş. Orada mahkeme Google'ın lehine karar vermiş. Burada ayrı bir içerik oluşturma var. Siz fizikselini yaptınız. Bunlar dijitalini oluşturuyor ve buradan bir kazanç elde ediyor. Bu legaldir, yeni bir içeriktir falan diye. Yani copyright'ta orada çok ilginç farklar var. Ne kadar değiştiriyorsun o içeriği falan diye. Hakikaten yani işin hukuk tarafı nerede belirlenecek?
Ya da mesela büyük senin dediğin gibi hani işte bu yapay zeka tarafından üretilmiş bir sanat dediğin zaman insanların ona olan ilgisinin aslında azalması gibi insanlara kalacak. Bir de aklıma şey geldi, NFT'ler de çıktığında nasıl
NFT'ler
şey olmuştu.
NFT'ler bunun üstüne öyle bir patladı ki yani.
Gerçekten.
Meşhur olduğu dönemde şu an herhangi bir hani Stable Diffusion şeyini al, modelini al. Çok kolay NFT tarzı şey ürettirirsin yani. Otomatiğe bağlarsın. Mesela hani NFT ilk çıktığında ya bunun biz hukuki zeminini oluşturalım falan diye harekete geçmiş bir ekip. Şu an adam akıllı bir hani kimsenin hayatını değiştirecek bir şey ortaya koyamaz zannetmiyorum. Çünkü NFT tarafı çok söndü. Yani bunun bir yıl sonra, iki yıl sonra parlamayacağının hiçbir garantisi yok. Ayrı mevzu.
Ortaya çıkan yani, teknolojilerin belli olsa sonra.
Bu kanunlar hani bu trende göre mi belirlenmeli? O ayrı bir soru da. Ama en çok daha kalıcı etkiler oluşturulacağı şu andan görünüyor. Yani şu an buraya yapılacak hukuki bir...
Oraya şey yok.
Buraya yapılacak hukuki bir yatırım bence mantıklı olur yani.
Hukuki yatırım mı? Hukuki ihtiyaç mı? Yani yapmamız gerekiyor.
İşte buradan ne kadar hak kayıpları var. İlla ki hani buradan şeyler, davalar çıkmaya başlayacaktır. Mesela Elon Musk şeyi, OpenAI'yi dava edeceğini söyledi. Twitter datasını illegal olarak topladı. Destek konusu şöyle. Kuruluşunda belli miktar para destek veriyor. Ama ondan sonra herhangi bir karar alma mekanizmasında yer almıyor.
İşte, ama şey hani,
yani sadece adı geçmiş ilk başta.
Gelesinler diye adam desteklemiş.
Ya zaten Sam Altman'a şeyi soruyorlar. Yani Elon Musk'ı soruyorlar direkt. O benim hani çocukken bir kahraman figürlerimden biriydi diyor. Ve Elon Musk'ın eski bir kaydı var diyor. İşte NASA'da çalışmış insanlara böyle işte SpaceX'i kuracağını veya işte bu özel sektörün uzaya gireceğine dair hayallerini anlatıyor falan diyor. Oradakiler de hiç ciddi almıyorlar. Hani şey yapıyorlar, belli orada gururunun kırıldığı diyor. Şu an hani bize karşı muamelesinde onu hatırlamasını isterim falan diyor.
Aa,
yani şey bayağı yani, o da duygusal şeyler dönüyor. Bilmiyorum artık.